Ayrım 2. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 23. Bölüm 1. 1963-1971. 1. Bir ekonomik tetikçi doğuyor. Oldukça masum bir şekilde başladı. 1945 yılında orta sınıf bir ailede dünyaya geldim. Tek çocuktum. Her iki ebeveynim de 3 asırlık New England Yankee soyundan gelmekteydi. Sert, ahlakçı ve tutucu cumhuriyetçi tavırları ırkçı atalarının kuşaklarına yansıtıyordu. Her iki tarafında ailesinde üniversiteye ilk gidenlerdi, hem de burslu olarak. Annem lisede Latince öğretmeni oldu. Babam 2. Dünya Savaşı'nda deniz teğmeni olarak katıldı. Atlantik denizinde yanıcı madde taşıyan ticari bir tankerde silahlı güvenlik grubunun başındaydı. New Hampshire, Hanover'de doğduğumda babam kırık kalçasından ötürü bir Texas hastanesine yatmaktaydı. Bir yaşıma gelene kadar onu görmemişim. Babam New Hampshire dışındaki yatılı erkek Tilton okulunda yabancı dil öğretmeni olarak işe girdi. Okulun kampüsü kurulu olduğu tepeden aynı isimli kasabanın üzerinde gururlu, hatta kimilerine göre kendini beğenmiş bir biçimde yükselmekteydi. Her biri yaklaşık 50 öğrenciyle sınırlandırılmış, 9 ila 12. sınıfların bulunduğu ayrıcalıklı bir okuldu. Öğrenciler çoğunlukla Buenos Aires, Caracas, Boston ve New York'un varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Ailem her zaman nakit para sıkıntısı içindeydi. Ancak kendimizi kesinlikle yoksul olarak görmezdik. Okuldaki öğretmenlere çok az maaş verilmesine rağmen tüm ihtiyaçlarımız bedava karşılanırdı. Yiyecek, ev, ısınma ve su masrafları ile çimimizi biçen, karlarımızı küreyen işçilere para vermezdik. 4. yaş günümden itibaren hazırlık okulu yemekhanesinde yemek yemeye, babamın çalıştırdığı futbol takımlarının toplarını toplamaya ve soyunma odalarında havlu dağıtmaya başladım. Öğretmenler ve eşlerinin kendileri kasaba halkından üstün gördüklerini söylemek az bile gelir. Annem ve babamın kendilerini şatonun lordları gibi görüp kasabalıları köylü diye aşağılayan espriler yaptıklarını duyardım. Bu kadarı da fazlaydı. İlk ve ortaokuldaki arkadaşlarım o köylü sınıfına mensuptular. Çok yoksuldular. Aileleri tarım işçileri, tesisatçılar ve değirmen işçileriydi. Tepedeki zengin ve züppe öğrencileri sevmezlerdi. Buna karşılık annem ve babam da fahişe ve sürtük dedikleri kasabalı kızlarla arkadaşlık etmemi engellemeye çalışırlardı. Oysa ben bu kızlarla ilkokul 1. sınıftan beri kalem kitap paylaşmış, seneler içinde ise 3 tanesine aşık olmuştum. Anne, Priscilla ve Judy. Ailemin görüşünü anlamakta zorlanmama rağmen isteklerine boyun eğdim. Her yaz 3 ayı büyük babamın 1920'de bir göl kenarında yaptığı kulübesinde geçiriyorduk. Etrafı ormanlarla çevriliydi. Geceleri baykuşları ve dağ aslanlarını duyabiliyorduk. Hiç komşumuz yoktu. Yürüme mesafesi içinde civardaki tek çocuk bendim. İlk yıllarda ağaçların yuvarlak masa şövalyeleri olduğunu ve kurtarılması gereken Lady'nin yılına bağlı olarak Anne, Priscilla ve Judy olduğunu düşünerek günlerimi geçirirdim. Hiç şüphesiz en az Lancelot'ın Guinevere olduğu kadar tutkuluydum ama benimki çok daha gizemliydi. 14'üme geldiğimde Tilton okuluna ücretsiz kabul edildim. Ailemin baskıları sonucu kasaba ile ilgili her şeyi reddettim ve eski arkadaşlarımı bir daha hiç görmedim. Yeni arkadaşlarım tatil boyunca malikanelerine gittiklerinde okulda yalnız kalıyordum. Onların kız arkadaşları yüksek sosyeteye takdim edilmiş genç kızlardı. Benimse hiç kız arkadaşım olmamıştı. Tanıdığım bütün kızlar sürtüktü. Onları kestirip atmıştım. Onlar da beni unutmuştu. Yalnızdım ve çok öfkeliydim. Annemle babam insanları ikna etmekte çok ustaydılar. Böyle bir fırsat yakaladığım için çok şanslı olduğuma ve ileride buna şükredeceğime beni ikna ettiler. Yüksek ahlaki değerlerimize uygun mükemmel eşi bulacaktım. İçimden ise köpürüyordum. Bir kız arkadaşı için kuduruyordum. Bir sürtük ise tam istediğim şeydi. Ne var ki isyan etmek yerine mükemmelliği yakalamak için öfkemi bastırdım ve başarıya odaklanarak düş kırıklığımı yenmeye çalıştım. İftihar listesindeydim. İki okul takımına kaptanı ve okul gazetesinin editörüydüm. Sınıf arkadaşlarımı üstünlüğümü ispatlayacak ve sonra da Tilton'ı sonsuza kadar geçmişte bırakacaktım. Son sınıfta Brown Üniversitesi'nden atletizm bursu, Middlebury'den ise akademik burs kazandım. Brown'u seçtim çünkü hem atlet olmayı yeğliyordum hem de Brown şehirdeydi. Annem Middlebury'den mezundu. Babam da yüksek lisansını oradan almıştı. Sonuç olarak Brown Ivy League'de bir olmasına rağmen Middlebury'yi tercih ediyorlardı. 1. Ivy League, ABD'nin eski ve saygın 8 üniversitesinden oluşan grup. Çevirenin notu. Ayağını kırarsan ne olacak diye sordu babam. Akademik bursu seçmek daha iyidir, boyun eğdim. Middlebury, kanımca Tilton'ın şişirilmiş bir kopyasıydı. Tek farkı New Hampshire yerine Vermont dışında olmasıydı. Kız erkek karma eğitim olduğu doğruydu ama ben yoksuldum. Benim dışımdaki herkes ise varlıklıydı. 4 senedir bir kızla aynı sınıfta okumamıştım. Kendime güvenim yoktu, onlarla aynı seviyede olmadığımı düşünüyordum ve sıkıntıdan perişandım. Okulu bırakmak veya en azından bir yıl ara vermek için babama yalvardım. Hayatı ve kadınları öğrenmek için Boston'a gitmek istediğimi söyledim, kulak bile asmadı. Bana söylediği şu oldu: kendi oğlum üniversitede duramazken başka ailelerin çocuklarını nasıl üniversiteye hazırlıyormuş gibi yaparım. Hayatın bir dizi rastlantıdan oluştuğunu anlamaya başladım. İşin aslı bunları nasıl karşıladığımız, kimilerinin dediği gibi özgür irademizi nasıl uyguladığımızdır ki kaderin cilvesinin sınırları içinde yaptığımız tercihler bizim kim olacağımızı belirler. Hayatımı biçimlendiren iki rastlantı beni Middlebury'de buldu. Biri Şah'ın özel danışmanı, İranlı bir generalin oğlu olarak karşıma çıktı. Diğeri ise çocukluk aşkımla aynı adı taşıyan genç ve güzel bir kızdı. Anne. İlki, buna Ferhat diyeceğim, Roma'da profesyonel futbol oynamıştı. Doğa vergisi atletik yapısı, siyah kıvırcık saçları, açık kestane gözleri, geçmişi ve karizmasıyla kadınların hayır diyemediği bir tipi vardı. Birçok yönden benim tam tersimdi. Arkadaşlığını kazanabilmek için çok uğraştım ve ondan yıllar boyu çok işime yarayacak bilgiler öğrendim. Bir de Anne'e rastladım. O sıralar başka bir üniversiteden genç bir adamla ciddi bir ilişki olmasına rağmen beni kanatları altına aldı. Platonik ilişkimiz o ana dek yaşadığım en sevgi dolu ilişkiydi. Ferhat beni içkili partilere katılmaya ve ailemi göz ardı etmeye teşvik etti. Bilinçli olarak ders çalışmayı bıraktım. Akademik ayağımı kırarak babamla ödeşmek istedim. Notlarım baş aşağı gitti, bursumu kaybettim. Son sınıfın ikinci yarısında okulu bırakmaya karar verdim. Babam beni evlatlıktan reddetmekle tehdit etti. Ferhat ise diren diyordu. Dekanın odasına bir hışım daldım ve okulu bıraktım. Hayatımın en önemli dönüm noktalarından biriydi. Şehirdeki son gecemi Ferhat'la beraber bir barda kutladık. Karısına kur yaptığımı iddia eden iri yarı sarhoş bir çiftçi aniden üzerime saldırarak ayaklarımı yerden kesti ve beni karşı duvara fırlattı. Ferhat bıçağını çekip araya girdi ve adamın yanağını boydan boya kesti. Sonra da beni sürükleyerek camdan dışarı, Otter nehrine bakan yüksek bir duvarın üzerine çıkarttı. Aşağıya atladık ve nehir boyundan yolumuzu bularak kaldığımız yatakhaneye döndük. Ertesi sabah kampüs polisinin sorgusunda yalan söyledim ve olay hakkında hiçbir bilgim olmadığını iddia ettim. Her şeye rağmen Ferhat okuldan uzaklaştırıldı. Birlikte Boston'a taşınıp bir apartman tuttuk. Hearst'ün Gicord American Sunday Advertiser gazetelerinde Sunday Advertiser'ın baş editörünün asistanı olarak bir iş buldum. 1965 yılının ilerleyen aylarında gazetedeki birçok arkadaşım askere çağrılmaya başladı. Benzer bir olayın benim de başıma gelebileceğini görüp Boston Üniversitesi İş İdaresi bölümüne yazıldım. Bu arada Anne de eski erkek arkadaşından ayrılmıştı ve sık sık Middlebury'den ziyaretime geliyordu. Benimle ilgilenmesi hoşuma gidiyordu. Anne 1967'de mezun oldu, benimse daha bir yılım vardı. Evlenmeden önce birlikte oturmamıza kesinlikle karşı çıkıyordu. Şakayla karışık bir şantajla mı karşı karşıya olduğumu sorarken bu katı ve demode ahlaki kuralların annemle babamınkilerden ne farkı var diye düşünmüyor değildim. Yine de birlikte olmaktan çok zevk alıyor ve daha fazlasını istiyordum. Evlendik. Anne'in çok yetenekli bir mühendis olan babası, önemli bir füze sınıfının seyir sistemlerini geliştirmekteki üstün başarısından dolayı deniz kuvvetlerinde yüksek bir mevkiye getirilmişti. Anne'in Frank amca dediği, gerçek ismi bu değil, babasının en yakın arkadaşı ise kamuoyunda çok az bilinmesine rağmen birçok yönlerden en geniş casus ağı olan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın National Security Agency, NSA, en üst kademelerinde görevli bir yöneticiydi. Düğünümüzden kısa bir süre sonra fiziksel muayene için askerlik şubesine çağrıldım. Testleri geçtim ve dolayısıyla okuldan sonra Vietnam'a gönderilmeye aday oldum. Savaşa her zaman bir nevi hayranlık duymama rağmen Güneydoğu Asya'da bizzat savaşıyor olmak fikri beni perişan etti. Aralarında Thomas Paine ve Ethan Allen'ın da bulunduğu sömürgeci atalarımın öykülerini dinleyerek büyümüş, New England ve New York eyaletinin yukarı bölgelerindeki hem Fransız ve Kızılderili savaşlarının hem de devrim savaşlarının bütün çarpışma alanlarını gezmiştim. Bulabildiğim tüm tarih kitaplarını okumuştum. Aslında ordu özel birlikleri Güneydoğu Asya'ya ilk girdiğinde askere yazılmak için müthiş bir istek duymuştum. Ne var ki canavarca davranışlar ve ABD politikasındaki tutarsızlıklar medya aracılığıyla ortaya döküldükçe fikrim değişti. Payne olsa hangi tarafı tutardı diye düşündüğümü hatırlıyorum. Düşmanımız Vietcong tarafına katılacağından emindim. Tam o sırada Frank amca imdadıma yetişti. NSA'de görevli olmanın askerlik tecrübesini sağladığını söyleyerek işlerinde bir tam gün yalan makinesine bağlı olarak yapılan aşırı yorucu mülakatın da dahil olduğu bir seri toplantı ayarladı. Bana söylendiğine göre bu testler NSA'de görev almaya ve eğitilmeye uygun olup olmadığımı belirleyecek ve eğer uygunsam kariyer planımın yapılmasını sağlamak üzere kuvvetli ve zayıf yönlerimin neler olduğunu belirten karakter profilimi oluşturacaktı. Vietnam Savaşı hakkındaki tutumumu düşününce testlerden geçemeyeceğimden emindim. Sorgu sırasında sadık bir Amerikalı olmama rağmen savaşa karşı olduğumu itiraf ettiysem de bu konu üzerinde hiç durulmadı. Bunun yerine yetiştiriliş tarzım, ailemle ilişkilerim, zengin ve keyif düşkünü züppe öğrencilerin arasına yoksul ve kuralcı bir ortamdan gelmiş olmanın bende yarattığı duygular üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra kadın, seks ve para yokluğunu bende yarattığı düş kırıklığı ve bunun yol açtığı fantezi dünyam araştırıldı. Farhat'la arkadaşlığıma ve onu korumak için kampüs polisine yalan söylemekte sakınca görmeyişime verdikleri önem doğrusu beni çok şaşırttı. İlk başta bana bu kadar olumsuz görünen şeylerin NSA'ya kabul edilmemi engelleyeceğini düşünürken mülakatlar tam aksini gösterir şekilde devam etti. Bu negatiflerin NSA açısından aslında birer pozitif olduğunu fark etmem yıllar sonra iyi buldu. Değerlendirmeleri ülkeme sadakatten çok hayatımdaki düş kırıklıkları üzerineydi. Aileme duyduğum öfke, kadınlarla ilgili saplantılarım, iyi ve rahat bir hayat yaşayabilme hırsım ellerini oltayı vermişti. Yoldan çıkartılabilirdim. Okul hayatım boyunca gerek derslerde gerek sporda mükemmelliği yakalama hırsım, babama son isyanım, yabancılarla yakınlık kurabilmem ve polise sakınmadan yalan söyleyebilmem onların tam aradıkları niteliklerdi. Çok sonralar öğreneceğim gibi Ferhat'ın babası İran'da Amerikan gizli servisleri için çalışıyordu. Dolayısıyla Ferhat'la arkadaşlığım bir artı puan getiriyordu. NSA testlerinden bir iki hafta sonra casusluk sanatında eğitime başlamak üzere bir iş teklif ettiler. Birkaç ay içinde Boston Üniversitesi'ni bitirir bitirmez işbaşı yapmam isteniyordu. Ama bu işi resmen kabul etmeden önce içgüdüsel bir dürtüyle bir barış gücü görevlisinin üniversitede verdiği seminere katıldım. NSA'de olduğu gibi barış gücünde çalışmak da askerliğin ertelenmesini sağlıyordu. O seminere katılma kararım ilk anda çok önemsiz görünmesine rağmen aslında insan hayatının yönünü değiştirebilecek sonuçlara yol açan rastlantılardan biriydi. Görevli, dünyanın birçok bölgesinde özellikle gönüllülere ihtiyaç duyulan yerleri anlattı. Bu yerlerden biri de Avrupalılar gelmeden önce Kuzey Amerika'da yaşayan yerler gibi bir yaşam süren yerli kabilelerin bulunduğu Amazon yağmur ormanıydı. Her zaman atalarım New Hampshire'a ilk yerleştikleri zaman orada oturan Abnakiler gibi yaşamayı hayal etmiştim. Damarlarımda Abnaki kanı dolaştığını biliyordum ve ormanları onlar gibi anlayabilmeyi öğrenmek istiyordum. Konuşmasından sonra görevliye yaklaşıp Amazon'a atanma olasılığımı sordum. O bölgede çok sayıda gönüllüye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda şansımın iyi olacağını söyledi. Frank amcayı aradım. Frank amca beklemediğim bir şekilde barış gücüne katılmam konusunda beni yüreklendirdi. Bana Hanoi'nin düşmesinden sonra ki o günlerde onun seviyesindeki insanlar buna kesin gözüyle bakıyorlardı. Amazon'un çok önemli bir bölge konumuna geleceğini söyledi. Petrol dolu dedi. Orada iyi ajanlara ihtiyacımız olacak. Yerlileri anlayan insanlara. Barış gücünün mükemmel bir eğitim yeri olacağını söyleyerek İspanyolca gibi yerel lehçeler üzerinde de beceri kazanmamı önerdi. Sonunda dedi, kıkırdayarak, kendini hükümet yerine özel bir şirkette çalışır bulabilirsin. O zaman bununla neyi kastettiğini anlamamıştım. O terimi hiç duymadığım ve daha birkaç sene de duymayacağım halde casustan ET'ye terfi ettiriliyordum. O güne kadar danışman firmalar ve başka özel şirketler için çalışan ve herhangi bir hükümet dairesinden bir kuruş bile maaş almadıkları halde imparatorluğun çıkarlarına hizmet eden dünya üzerine dağılmış yüzlerce kadın ve erkek olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ne daha gizli kapaklı ünvanlara sahip yeni bir cinsin bin yılın sonunda sayılarının binlere ulaşacağını ne de benim de bu büyüyen orduyu biçimlendirmede önemli bir rol oynayacağımı tahmin edebilirdim. En ile birlikte barış gücüne başvurduk ve Amazon'da bir görev istedik. Kabul evraklarımız geldiği zaman ilk tepkim büyük bir düş kırıklığıydı. Mektupta Ekvador'a gönderileceğimiz yazılıydı. Olamaz diye düşündüm. Ben Amazon'u istemiştim, Afrika'yı değil. Bir haritada Ekvador'u arayıp da Afrika kıtasında bulamayınca ümitsizliğe kapıldım. Ancak fihriste bakınca Latin Amerika'da olduğunu ve Ant dağlarındaki buzullarında doğan akarsu sistemlerinin Amazon'un kaynaklarını oluşturduklarını keşfettim. Biraz daha okuyunca Ekvador junglelarının dünyadaki en karmaşık ve ürkütücülerinden birisi olduğunu ve yerlerin hala binlerce yıl öncesi gibi yaşadıklarını öğrendim, kabul ettik. En ile ben barış gücü eğitimimizi Güney Kaliforniya'da tamamlayıp 1968 Eylül'ünde Ekvador'a doğru yola çıktık. Amazon'da yaşam biçimleri gerçekten de kolonileşme öncesi Kuzey Amerika yerlerininkini andıran insanlarla yaşadık. Ant dağlarında İnkaların torunları ile çalıştık. Dünyanın varlığını rüyamda bile göremeyeceğim bir tarafıydı. O zamana kadar tanıştığım yegane Latin Amerikalılar, babamın öğretmenlik yaptığı okuldaki zengin öğrencilerdi. Avcılık ve çiftçilik ile geçinen bu yerlere karşı bir sempati duymaya başladığımı fark ettim. Onlara garip bir yakınlık hissediyordum. Bir şekilde bana geride bıraktığım kasabalıları hatırlatıyorlardı. Bir gün topluluğumuzun yanındaki uçak pistine takım elbiseli bir adam, Eynir Grieve, indi. Dünya Bankası'ndan hidroelektrik santraller ve diğer altyapı projeleri için Ekvador'a ve komşu ülkelere milyarlarca dolarlık borç verip vermemesini belirlemek için yürütülen çalışmalardan sorumlu olan ve dikkat çekmekten özellikle kaçınan uluslararası danışmanlık firması Chas-T-Main'de genel müdür yardımcısıydı Eynar. Aynı zamanda Amerikan ordusu yedeklerinde albaydı. Benimle Main gibi bir şirkette çalışmanın yararları hakkında konuşmaya başladı. Barış gücüne katılmadan önce NSA tarafından kabul edildiğimi ve onlara geri dönmeyi düşündüğümü söylediğim zaman bana kendisinin de zaman zaman NSA için irtibat görevinde bulunduğunu söyledi. Bana öyle bir baktı ki görevinin bir kısmının yeteneklerimi değerlendirmek olduğundan şüphelenmeye başladım. Şimdi ise profilimi güncellediğini, özellikle de çoğu Kuzey Amerikalı'nın yaşanması zor olarak niteleyeceği ortamlarda hayatta kalma becerilerimi tarttığına inanıyorum. Birlikte Ekvador'da birkaç gün geçirdik, sonra da mektupla haberleştik. Benden kendisine Ekvador'un ekonomik olaylarını değerlendiren raporlar göndermemi istedi. Küçük bir daktilom vardı, yazmayı da seviyordum. Onun için bu isteğini hevesle yerine getirdim. Bir yıl boyunca Eynar'a en az 15 uzun mektup yazdım. Bu mektuplarda Ekvador'un ekonomik ve politik geleceği hakkında tahminlerde bulunduğum gibi, petrol şirketlerini, uluslararası kalkınma ajanslarını ve onları modern dünyanın içine çekmeye çalışan, diğer girişimlere göğüs germeye çabalayan yerel topluluklarda artan öfke hissini değerlendirdim. Barış gücündeki görev turum bitince, Eynar beni bir iş görüşmesi için Maine'in Boston'daki merkezine davet etti. Onunla yaptığımız özel görüşme sırasında Maine'in asıl işinin mühendislik olduğunu, ancak en büyük müşterisi olan Dünya Bankası'nın son zamanlarda mühendislik projelerinin fizibilite ve boyutlarını belirlemek için kullanılan kritik ekonomik tahminleri hazırlamak için kadrosunda ekonomist bulundurması konusunda ısrar etmeye başladığını vurguladı. Bundan önce ikisi lisansüstü, birisi de doktora dereceli 3 yüksek nitelikli ekonomisti işe aldığını anlattı. Hepsi de kötü çuvallamıştı. Hiçbiri, dedi Eynar, güvenilir istatistiklerin olmadığı ülkelerde ekonomik tahminler üretme fikrini kabul edemez. Ek olarak hiçbirisinin Ekvador, Endonezya, İran ve Mısır gibi ülkelerdeki uzak noktalara seyahat edip yerli liderlerle görüşmelerini ve o bölgelerdeki ekonomik gelişme olasılıkları hakkında kişisel değerlendirme yapmalarını isteyen kontrat şartlarını yerine getiremediğini de söyledi. Bir tanesi uzak bir Panama kasabasında sinir krizi geçirince Panama polisi onu havaalanına götürüp Amerika Birleşik Devletleri'ne kalkan ilk uçağa koymuştu. Bana gönderdiğin mektuplar elle tutulur veriler olmadığı zaman bile kendini öne çıkartmaktan çekinmediğini gösteriyor. Ve Ekvador'daki yaşam şartlarını düşünürsek her yerde hayatta kalabileceğine eminim. Bana o ekonomistlerden bir tanesini zaten kovduğunu ve işi kabul edersem diğer ikisine de aynı şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Böylece 1971 Ocak ayında Maine'den bir ekonomist olarak iş teklifi aldım. 26 yaşıma, askerlik bürosunun artık beni istemediği o sihirli yaşa yeni basmıştım. En'in ailesine danıştım. Onlar da işi kabul etmem gerektiğini düşünüyorlardı. Bunun aynı zamanda Frank amcanın da görüşü olduğunu varsayıyordum. Onun benim özel bir şirkette çalışma olasılığından söz edişini anımsadım. Hiçbir şey açıkça söylenmiyordu ama Maine'de işe girişimin, Ekvador'daki deneyimlerim ve o ülkenin ekonomik ve politik durumu hakkında yazmayı istekli olmam kadar Frank amcanın 3 yıl önce yapmış olduğu hazırlıkların da sonucu olduğu hakkında en ufak bir şüphem yoktu. Birkaç hafta boyunca sersem gibiydim. Cakamdan yanıma yaklaşılmıyordu. Sonuçta Boston Üniversitesi'nden bir lisans derecesine sahiptim ve bu da böyle kalburüstü bir danışmanlık şirketinde bir ekonomist pozisyonunu hak ettirecek bir şey değildi. Askerlik bürosu tarafından reddedilip MBA ve başka dereceleri alan birçok sınıf arkadaşım kıskançlıktan çatlayacaklarını biliyordum. Kendimi egzotik diyarlara yelken açan, otel, yüzme havuzlarında güneşlenen, etrafı muhteşem bikinli hanımlarla çevrili, elinde martiniyle gösterişli bir gizli ajan olarak hayal ettim. Bu her ne kadar sadece bir fantezi de olsa içinde bir gerçek payı olduğunu keşfetmek üzereydim. Eynar beni bir ekonomist olarak işe almıştı ama gerçek işim bunun çok ötesinde olduğunu ve aslında James Bond'unkini tahmin edebileceğimden çok daha yakın olduğunu yakında öğrenecektim. 2. Hayatın boyunca. Hukuki olarak Maine kapalı bir şirket olarak adlandırılabilirdi. Şirketin sahibi 2000 çalışanının yaklaşık %5'iydi. Bunlar partner ya da ortak olarak anılır ve bu konumlarına gıpta ile bakılırdı. Ortaklar sadece diğer herkesten daha fazla hakka sahip olmakla kalmayıp asıl parayı da onlar kazanırlardı. Ortak özellikleri ağzı sıkılıktı. Müşterileri olan devlet başkanları ve üst düzey şirket yöneticileri, avukatları ve psikiyatrları gibi danışmanlarının da mutlak gizliliğe titiz bir şekilde uymalarını isterlerdi. Basınla konuşmak kesinlikle yasaktı. Böyle bir şey söz konusu bile olamazdı. Dolayısıyla rakiplerimiz olan Arthur D. Little, Stone & Webster, Brown & Root, Halliburton ve Bechtel gibi firmalara aşina pek çok insan varken Maine dışında çok az kişi bizden söz edildiğini duymuştu. Rakip lafını biraz gevşek anlamda kullanıyorum çünkü aslında Maine başka bir ligde oynuyordu. Personelimizin büyük çoğunluğu mühendisti ama hiç ekipmanımız olmadığı gibi bir kulübe bile inşa etmemiştik. Çalışanların birçoğunun eski asker olmasına rağmen ne Milli Savunma Bakanlığı ne de başka herhangi bir askeri kurum ile iş yapmıştık. Asıl güçlü olduğumuz alan alışagelmişin dışındaydı ki o kadar, oradaki ilk aylarım boyunca ben bile ne yaptığımızı anlayamamıştım. Sadece ilk gerçek görevimin Endonezya'da olacağını ve Java Adası için bir ara enerji planı hazırlayacak olan 11 kişilik bir ekibin parçası olacağımı biliyordum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 40.